Dünya Gündemi. Hazırlayan ve sunan Beytullah Demircioğlu.
Dünya Gündemi başlıyor.
Hayırlı günler sevgili dinleyenler. 96.8 Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan merhaba. Bir Dünya Gündemi programında yeniden sizlerle beraberiz. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan programımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, programımıza son dönemde özellikle bölgemizde cereyan eden gelişmeleri değerlendirdiğimiz bir analizle başlayacağız. Ardından haftanın öne çıkan gelişmelerinin detaylarına bakacağız. Dış politika yorumcuları haftanın öne çıkan gelişmelerini nasıl değerlendirmiş ona bakacağız. Dünyadan derlediğimiz kısa haberlerle programımızın birinci bölümünü sona erdireceğiz. Ülke tanıtımlarını yaptığımız programımızın ikinci bölümünde bu hafta Azerbaycan'ı konuşacağız. Özellikle enerji konusunda son dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmaların detaylarına bakacağız. Evet, Dünya Gündemi başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, dış politikada son dönemde cereyan eden gelişmelere bakıldığında inanılmaz bir değişim ve dönüşümün gerçekleştiği görülecektir. Hem bölgesel hem de küresel planda çok hızlı gelişen, ülkelerin pozisyonlarını gözden geçirdiği, radikal politik değişimlerin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Dost düşman tanımlamalarının altüst olduğu, şaşırtan yakınlaşmaların, bir konuda uzlaşan müttefiklerin diğer konularda derin fikir ayrılığına düştüğü, ayrıştığı farklı bir konjonktürel durum söz konusu velhasıl. Özellikle adına Orta Doğu denilen kırılgan dengeler üzerine bina edilmiş ve bugün yeniden şekillenme sürecine giren coğrafyada çok ciddi değişim ve dönüşüm söz konusu. Önce son dönemde Orta Doğu'daki gelişmelere kısaca bir göz atalım, ardından da yaşanmakta olan bu değişimin kodlarını çözmeye çalışalım. İran'ın başta büyük şeytanı Amerika'yı ve diğer Batı ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme konusu gündemdeki yerini koruyor. Hasan Ruhani yönetimindeki İran bu yolda kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. ABD-İran arasındaki bir normalleşme girişimlerine paralel, başta İsrail ve ABD'nin Körfez'deki müttefiklerinde ciddi tedirginlikler yaşanıyor. Batı'nın İran ile arasındaki buzları erittikçe, başka ülkelerle ilişkilerinde buzlanmalar yaşanıyor bir başka ifadeyle. Bu yakınlaşmadan rahatsız olan ülkelerin başında gelen İsrail, mesela blöf yapmıyoruz, vuracağız İran'ı diyor. Suudi Arabistan'ın İsrail ile İran'a muhtemel bir operasyonda ortak hareket edeceği iddiaları ortalıkta dolaşıyor öte yandan. İran ile Batı arasındaki normalleşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, İsrail ve Körfez ülkelerinin İran'a yönelik kaygılarının izale edilip edilemeyeceği meselesi tartışıla dursun, gerçek anlamda bir normalleşme aslında Türklerle Kürtler arasında yaşanıyor denebilir rahatlıkla. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin geçen hafta gerçekleştirdiği tarihi Türkiye ziyareti bu normalleşmenin en önemli göstergelerinden biriydi. Erdoğan ve Barzani'nin Diyarbakır buluşması, hem Türkiye'de hem de bölgede büyük yankı uyandırdı açıkçası. Çok konuşuldu. Öyle anlaşılıyor ki konuşulmaya da devam edilecek. Tabii normalleşmeden söz açılmışken Türkiye ile Irak arasında yaşanan normalleşmeye de dikkat çekmemiz gerekiyor kuşkusuz. Ankara ile Bağdat arasında 2 yıldan bu yana gerilen ilişkilerin yeniden yumuşama yoluna girmiş olması bölge barışı ve huzuru açısından oldukça önemli. Tüm bölgeyi tehdit eden mezhep gerginliğini bertaraf etmek adına Ahmet Davutoğlu'nun yakın zaman önce Irak'ta gerçekleştirdiği diplomasi trafiği yine aynı günlerde Başbakan Erdoğan'ın Muharrem ayında bu meyanda verdiği mesajlar bölgesel normalleşme adına altı çizilmesi gereken bir diğer gelişmeydi. Orta Doğu'da değişim ve dönüşüm adına Suriye'de neler olup bitiyor peki? İç savaşın vurduğu Suriye'de Beşer Esed'in sivillere yönelik kimyasal silah kullanmasının ardından şekillenen uluslararası siyasi konjonktürde ise açıkçası normalleşme değil, aksine anormalleşmenin derinleşmesi söz konusu ne yazık ki. ABD-Rus ittifakı sayesinde Baas diktatörü Guta'da kimyasal silahlarla hunharca katlettiği 1800, Onun ötesinde konvansiyonel silahlarla bu hayattan kopardığı 150 bin insanın cezasını çekmek bir yana, bu katliamı paradoksal olarak stratejik çıkara tahvil etmiş durumda. Nasıl oldu bu peki? Batı'nın Esed giderse İslamcılar gelir kaygısı sayesinde. Esed rejiminin ta başından beri ve onun müttefikleri İran ve Hizbullah'ın sonradan körükledikleri bu kaygı uluslararası çevrelerde maya tutmuşa benziyor ne yazık ki. Sevgili dinleyenler, Kafkaslar'da ve Orta Doğu'da uluslararası siyasi dengeleri belirleyen en önemli faktör olan enerji ve bu enerjinin uluslararası pazarlara ulaştırılması meselesi bölgedeki değişim ve dönüşümün en önemli belirleyicisi olma özelliğini de koruyor. Hem Kafkasların hem Orta Doğu'nun yeraltı zenginliğinin yani doğalgaz ve petrolünün uluslararası piyasalara ulaştırılması konusunda çok ciddi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin hem Kuzey Irak bölgesel yönetimi hem Bağdat yönetimi hem de Azerbaycan ile imzaladığı enerji anlaşmalarının siyasi ve ekonomik sonuçlarının neler olacağı sorusu önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddeleri arasında olacak kuşkusuz. Peki darbe mağduru Mısır'da neler yaşanıyor? Mısır, Orta Doğu'daki bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinin neresinde bulunuyor? Onca baskı ve sindirme girişimlerine rağmen darbe karşıtı gösterileri bir türlü önüne alamayan Mısır'daki junta yönetiminin Rusya ile yakınlaşma girişimleri dönüşüm içindeki Orta Doğu'da dikkat çeken gelişmeler arasında. Kahire'nin Moskova ile yaptığı askeri anlaşmaları nasıl okumak gerekiyor? Kahire ile Moskova arasındaki bu yakınlaşmanın bölgesel ve küresel sonuçları ne olabilir? Bölge dönüşürken bu türden soruların ardı arkası kesilmiyor haliyle. İran, Batı ile İsrail ve Körfez ülkelerinin tatmin edici bir uzlaşı noktası bulabilecek mi? Böyle bir nokta bulunmazsa ne olacak? İsrail blöf yapmadığını ispat edecek mi? Şayet İran'ın nükleer dosyası konusunda Tahran ile anlaşma noktası bulan ABD, mesela Suriye'de Esed ile devam edilmesi konusunda İran ile anlaşma yoluna giderse ne olacak? Başta Türkiye olmak üzere Esed'siz bir Suriye isteyen ülkeler nasıl bir tavır alacak? Sonra Türkiye'nin Kuzey Irak yönetimi ile geliştirdiği ilişkide müttefiki ABD nerede duruyor? Yeniden şekillenen Orta Doğu'da Suriyeli Kürtler nereye oturacak? Tüm bu soruların ortaya koyduğu tablo nedenli girift bir durum ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor değil mi? Bir konuda politik pozisyonları aynı olan müttefikler, bölgeyi yakından ilgilendiren bir başka gelişmede ters düşmüş durumdalar. Bu tablo çerçevesinde nasıl bir Orta Doğu şekillenir, kestirmek gerçekten çok güç. Son dönemin dış politikada cereyan eden gelişmelerinin özeti mahiyetindeki bu tablodan sonra öne çıkan konuların detaylarına bakalım isterseniz. Bu meyanda gündeme gelen soruların cevaplarını birlikte bulmaya çalışalım. Barzani'nin kritik Diyarbakır ziyaretiyle başlayalım isterseniz. Başta ifade ettiğimiz gibi Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Diyarbakır ziyareti bir hayli konuşuldu. Tarihi olarak nitelendirilen geziyi öyle gözüyor ki bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Buluşmanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen geziye ilişkin yansımalar gelmeye devam ediyor. Tabii bu buluşmayı önemli kılan hiç kuşkusuz ziyaretin Kürt halkı açısından simge kenti olan Diyarbakır'da gerçekleşmiş olmasıydı. Irak, Kürdistan Bölge Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin 38 yıldır sürgündeki Kürt sanatçısı Şiven Perver'i yanına alarak gerçekleştirdiği bu ziyareti önemli kılan bir diğer önemli husus hiç kuşkusuz zamanlamasıydı. Ziyaretin BDP ve PKK çevrelerinin çözüm sürecinin sollandığı yönündeki propagandalarının ayyuka çıktığı bir zamanda gerçekleşmesi, hatta ifade edildiği gibi kimi BDP'lilere ya da Kandil'e rağmen gerçekleşmesi, söz konusu çevrelerde hoşnutsuzluğa yol açsa da çözüm sürecine ilişkin umutların pekişmesine çok ciddi katkı sağladığını pekala söyleyebiliriz. Her iki liderin barış ve kardeşlik adına verdikleri mesajlar, bölge insanı üzerinde olduğu kadar tüm Türkiye, hatta tüm bölge halkları nezdinde büyük yankı buldu. Yeniden şekillenen bölge için umut ışığı oldu. Kuşkusuz Erdoğan ile Barzani'nin Diyarbakır buluşmasını önemli kılan bir diğer husus, ilişkileri çok daha pekiştirecek devasa boyuttaki milyar dolarlık anlaşmalara yenilerin eklenmesi oldu. Ekonomik işbirliğini daha ileri boyutlara taşıyacak bu anlaşmalar hem Türkiye hem Kuzey Irak yönetimi için kuşkusuz büyük önem arz ediyor. Her iki taraf açısından çok büyük fırsatların önünü açıyor. Velhasıl Diyarbakır buluşması ile bir anlamda gerek Türkiye gerek Orta Doğu barışı için çok önemli stratejik ortaklığın temelleri atıldı denebilir. Diyarbakır buluşmasının ekonomik boyutuna dair şunları not edebiliriz. Taraflar arasında varılan mutabakat ile Kuzey Irak bölgesindeki gaz rezervlerinin Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşınmasının önü açılmış oldu. Zengin petrol ve gaz yatakları bulunan Kuzey Irak yönetimi petrolü tankerlerle denizlere taşıyabiliyor. Gaz rezervleri ise doğal gaz boru hattı olmadan pazarlanamıyor. Türkiye, Kuzey Irak'taki gazın Avrupa'ya taşınması için en uygun güzergah olarak görülüyor ve bu nedenle Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi arasında iki doğal gaz hattı yapılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldı. Buna göre ilk etapta Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılmak üzere Kerkük Yumurtalık petrol hattına paralel doğal gaz hattı yapılacak. Hattan yıllık 10 milyar metreküplük gazın taşınması öngörülüyor. Söz konusu gaz Türkiye'de kurulacak, fiyatı ise 250 dolar düzeyinde olacak. Türkiye, Rusya ve İran gibi ülkelerden ise halen 500 doların üzerinde bedelle gaz alımı gerçekleştiriyor. Projenin hayata geçmesi halinde Türkiye gaz alımı bedelini %50 oranında indirmiş olacak. İkinci olarak Kuzey Irak'taki gaz rezervlerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması öngörülüyor. Bunun için de yeni bir transit hattının yapılması planlanıyor. Hatta gazın Ceyhan'a kadar borularla taşınması ve burada sıvılaştırılarak gemilere Avrupa ülkelerine pazarlanması da öngörülüyor. Erdoğan-Barzani buluşmasının bir diğer ekonomik sonucu ise petrol projelerini hızlandırması oldu. Bu çerçevede Türkiye'nin bölgedeki petrol arama çalışmaları start alırken mevcut petrol hattından petrol akışı sağlanacak ve ayrıca halen devam eden Erbil-Türkiye petrol hattı da Kuzey Irak yönetiminin petrolden sağladığı gelirin artmasını sağlayacak. Yeni projelerin hayata geçmesiyle birlikte halen 11 milyar dolar olan Kuzey Irak yönetiminin petrol gelirlerinden elde ettiği yıllık pay tutarı 5 milyar dolar artarak 16 milyar dolara ulaşacak. Türkiye'nin Kuzey Irak yönetimiyle gerçekleştirdiği ilişkilerin bölgesel ve küresel yansıması meselesine gelecek olursak, pek tabii ki Ankara-Erbil ilişkisi sıkıntılardan azade değil. Bu yakınlaşmadan tedirgin olan bu ilişkiye mesafeli duran tarafların başında Bağdat yönetimi geliyor. Bağdat yönetimi tüm petrol gelirlerinin %17'sini paylaştığı Kürt yönetiminin merkezden bağımsız petrol ihraç etmesine tepkili. Dolayısıyla bu bağlamda Ankara'ya da tepkili tabii ki. Türkiye bu rahatsızlığı giderebilmek için yoğun bir çaba içerisinde. Erbil ile Bağdat arasındaki petrol gelirlerinin paylaşımı konusunda her iki tarafı tatmin eden bir formül arayışını sürdürüyor. Öte yandan Amerika'nın da Türkiye Kuzey Irak yönetimi ile gerçekleştirdiği enerji anlaşmalarından rahatsız olmadığını söylemek güç. Rahatsızlıklarını ifade etmeseler de Türkiye'nin en büyük enerji tedarikçileri Rusya ve İran'ın Türkiye'nin enerji ihtiyacını giderecek tedarikçileri çeşitlendirmesinden pek memnun oldukları söylenemez kuşkusuz. Hem de kendilerinden çok daha uygun fiyatlarla enerji alımının önünü açan bu anlaşmalardan rahatsızlık duymaması mümkün değil. Türkiye, doğalgazda %61, petrolde ise %35 oranında Rusya'ya bağımlı. Yine Türkiye'nin İran'la ticaretinin %60'ından fazlasını enerji ithalatı oluşturduğunun altını çizelim bu arada. Ankara-Erbil ilişkilerinin önündeki netameli konulardan biri de Suriyeli Kürtler meselesi. Hem Ankara hem Erbil, PKK'nın uzantısı olarak görülen Suriyeli Kürt gruplardan PYD ile ciddi sorunlar yaşıyor. PYD'nin PKK uzantısı olmasının ötesinde Suriye'deki muhalefetle yaşadığı sorunlar var. PYD lideri Salih Müslim'in düzenlemeye çalışılan Cenevre Barış Konferansı'nda Kürtlerin ayrı olarak temsil edilmeleri gerektiği iddiasıyla Suriye muhalefetine katılmayı reddediyor. Esed yönetimiyle kurduğu dirsek teması, Suriyeli diğer Kürt grupları dışlayan duruşu gibi gerekçeler Ankara ve Erbil'in PYD ile yaşadığı sorunların özünü teşkil ediyor. Ankara ve Erbil'in PYD ile yaşadığı bu sorunları nasıl aşacağı konusu önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddesi olacak kuşkusuz. Sonuç olarak başta da ifade ettiğimiz gibi yeniden şekillenen Orta Doğu'da tüm bölge ülkeleri gibi Türkiye'de uluslararası düzeyde yeni pozisyon arayışında. Bu çerçevede Erdoğan-Barzani buluşmasını hem Türkler hem bölgedeki diğer Kürtler açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Türklerle Kürtlerin barış için bugüne kadar atılan en önemli adımlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Sevgili dinleyenler, İran ile 5+1 yani Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi ülkeleri ve Almanya arasında Cenevre'de yapılan tarihi nükleer görüşmelerden bir sonuç çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. İran geri adım atmayacağını belirtirken basına yansıyan haberlerde Avrupa Birliği yetkililerinin görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini belirtiyor. İran ile yürütülen nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasından bir hayli endişe duyan ülkeler var. Onların başında da İsrail geliyor tabii ki. İsrail görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Cenevre'de görüşmelerin birinci turundan bir sonuç çıkmaması İsrail'in özellikle Fransa üzerinden yürüttüğü baskıya bağlanıyor. İran ile ABD arasındaki yakınlaşmadan da rahatsızlık duyan İsrail, nükleer görüşmeleri tıkamak için her türlü siyasi diplomatik yöntemi denediğini açıkça beyan ediyor zaten. İran ile yürütülen nükleer görüşmelerin ilk turunda bir sonuç çıkmamasında kilit rol oynayan Fransa'nın İsrail'in etkisi altında kalması ise uluslararası siyasi analizlerin bir numaralı konusu. İran'a uygulanan ambargolar sebebiyle çok paralar kaybeden Fransa'nın İsrail talebi doğrultusunda görüşmeleri kilitleyerek neden kendi ayağına kurşun sıktığı Asia Times gazetesinden Pepe Escobar haber analizinde şöyle değerlendiriyor. Paris, İran yaptırımları yüzünden çok para kaybetti. Peugeot üzerinden kaybettiği istihdamı saymıyorum bile. Ama tabii Suudi Arabistan istihbarat şefi Bender Bin Sultan ve Körfez petromonarşilerin çekiciliği her zaman ağır basar. Özellikle Bender Fabius, Suudi hanedanlığının emirlerinin elçisinden başka bir şey değil. Ödülü devasa askeri sözleşmeler. Fransa artık ironi yapmıyor. İran'ın nükleer tesis sahibi olmaya hakkı yokken Fransa Vahhabi müşterileri için nükleer tesis inşa edip işletiyor. Batı'nın İsrail'in emirlerini yerine getirmesi manidardır. Ne de olsa İsrail, Arap Ortadoğu'nun kalbinde Batı'nın uçak gemisidir. Fransa'nın Suudilerin emirlerini yerine getirmesinde ise paranın izini takip etmek gerekir. Suudi Arabistan'daki su arındırma tesislerine ve teslim edilmeyi bekleyen Rafael savaş uçaklarına kadar, diyor Pepe Escobar, Asia Times gazetesindeki haber yorumunda. Peki ABD gerçekten İsrail'e ihanet eder mi? Görünen o ki bundan ne İsrail ne de başta Suudi Arabistan olmak üzere ABD'nin sadık müttefikleri pek emin değil. İsrail yetkililer blöf yapmıyoruz, gerekirse tek başımıza kalsak da İran'ı vururuz diyerek bu konuda ABD'ye güvensizliğini ortaya koyuyor. Suudi Arabistan'ın İran ile Batı arasındaki uzlaşının boyutlarından duyduğu tedirginlik, Riyad yönetiminin Pakistan'dan nükleer silah alımı konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerden anlaşılıyor. Hatta ifade ettiğimiz gibi Suudi Arabistan'ın İsrail ile İran'a muhtemel bir operasyonda ortak hareket edeceği iddiaları ortalıkta dolaşıyor. ABD'nin İran ile yakın planda bir uzlaşı noktasına varacakları konusuna pek ihtimal verilmiyor. Ancak bunun ila nihaya sürmeyeceği de belirtiliyor siyasi analizlerde. Zaman alsa bile Washington'un Asya hamlesi sebebiyle eninde sonunda İsrail, Suudi Arabistan ve Batı'daki kimi müttefikleri karşı çıksa da kaçınılmaz olarak İran ile uyum yakalayacağının altı çiziliyor. Aynı şekilde İran'ın uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik anlamda inanılmaz zor günler yaşadığının altı çiziliyor. Yaptırımlar nedeniyle İran'ın 2012'den bu yana 130 milyar dolar kaybettiği vurgulanıyor. Dolayısıyla İran'ın da bir şekilde geri adım atması kaçınılmaz gözüküyor deniyor uluslararası siyasi çevrelerde. Sevgili dinleyenler, geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İran Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırının yankıları sürüyor. Hatırlanacağı üzere Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bölgede düzenlenen intihar saldırısı sonucu 22 kişi ölürken yüzlerce kişi yaralanmıştı. Ölenlerin arasında İran'ın kültür ateşesi de bulunuyordu. Patlamanın bu denli korunaklı bir bölgede olmasından yola çıkılarak saldırının arkasında istihbarat örgütlerinin olduğu kanaati hakim. Beyrut'un Şii bölgesinde meydana gelen patlamaların Suriye'deki rejimi destekleyen İran'a ve Lübnan'daki Hizbullah hareketine bir mesaj olarak yorumlandı pek çok analizde. Peki Hizbullah üzerinden İran'a tehdit göndermeyi hedefleyen odaklar kimler? Suriye ve Hizbullah saldırının hemen ardından İsrail'i suçladı otomatikman. Kimi analistlere göre ise saldırının ardında çok daha geniş bir cephe var dendi. Yeni Şafak gazetesinden İbrahim Karagül çok net adres veriyor. Kim kimin dostu başlıklı makalesinde. Diyor ki Karagül, en son İran ABD diyaloğundan ürken Suudi Arabistan ve İsrail'in Fransa'yı da yanlarına alarak yeni bir cephe inşa ettiğini görüyoruz. Bu cephe yeni çatışma alanları oluşturacak. İsrail ve Suudi Arabistan'ın Barack Obama yönetiminden duyduğu rahatsızlık iki ülkeyi de yeni arayışlara itti. Fransa hemen yardımlarına koştu. Belki zamanla başka güçler de bu ekibe katılacak. Türkiye'nin bu cepheden uzak durması gerekiyor. Çünkü en son Lübnan'da gördüğümüz resim söz konusu cephenin ilk icraatıdır. Çatışma başlamıştır. Çatışma Suriye'de zaten bir savaş olarak kendini gösteriyordu. Şimdi Lübnan'da örgütler seferber edildi ve örgütler üzerinden bir savaş başlatıldı. İtiraf etmek gerekirse örgütler üzerinden yürütülen savaşın nerelere uzanacağına dair hiç kimsenin sağlam bir öngörüsü yok. Suriye'de örgütler üzerinden bir savaş yürütülüyor. Lübnan'da örgütler üzerinden savaş yürütülüyor. Irak'ta zaten hep öyleydi, diyor İbrahim Karagül. Türkiye gazetesinden Ceren Kenar ise saldırının kime yarayacağı sorusundan hareketle analistlerin çok farklı bir noktaya işaret ettiğinin altını çiziyor. Hizbullah'ın Suriye'deki askeri varlığı ve sürekli militan desteği Lübnan'daki Şii topluluğun içinde rahatsızlık meydana getirdiği bir sır değil. İsrail'e direnmek amacıyla kurulan bir örgütün eli kanlı bir diktatörün taşeronluğunu yapması kendi cemaati arasında bile kimin savaşı için ölüyoruz sorusunun ayyuka çıkmasına sebebiyet verdi. Bazı Lübnanlı analistlere göre Hizbullah'ın Suriye'deki varlığını meşru kılması için tehdit altında olduğu hissini sürekli vurgulaması lazım. Özellikle radikal sünni unsurların hedefinde olduğunun altının çizilmesi elzem. Bundan hareketle bazı analistler işin arkasında Suriye muhaberatı olduğunu iddia ediyor. İşin özü herkes kendi ideolojik pozisyonuna uygun fail ararken Lübnan bir bölgesel savaşın üssü olmaya devam ediyor, diyor Ceren Kenar Lübnan'daki saldırıya ilişkin değerlendirmesinde. Beyrut'taki saldırının Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Hizbullah milislerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini deklare ettiğinin hemen sonrasında olduğunun altını çizelim. Nasrallah, Suriye'de bulunmamızın nedeni de Lübnan'ı, Filistin'i, Filistin davasını ve direnişin bel kemiği olan Suriye'yi savunmak içindir açıklamasında bulunmuştu. Direnişin bel kemiği ya da Şii dünyanın çok çok kullandığı ifadeyle direniş hattı da neyin direnişi? Ne adına direniş sorusunu sormak gerekiyor. İsrail'e karşı direnişse en az onlar kadar İsrail de panikte. Batı da tedirgin. Esed sonrası Suriye yönetiminde söz sahibi olacaklardan. Bugün çok net bir biçimde görülüyor ki mesele direniş hattı meselesi filan değil. Mesele farklı. Onun ne olduğunu da Hakan Albayrak şöyle açıklıyor. İttihad-ı İslam'a direniş hattı başlıklı yazısında. Diyor ki Albayrak, AK Parti hükümetinin komşularla sıfır sorun, azami işbirliği, tam entegrasyon siyaseti Arap alemine mahsus değil. İran'la bütünleşmeye de matuf. Mısır'daki İhvan-ı Müslimi'nin, Tunus'taki Nahda'nın İslam Birliği söylemi de İran'ı dışlamayan bir söylem. Suriye devrimi de bidayette İran yahut Şia'ya muhalif bir hareket değildi. Bilakis devrimi başlatan Suriyeliler, İran'ın kontrolündeki Lübnanlı Şii savaşçıları İsrail'e karşı aşk ve şevk ile destekleyen Suriyelilerin ta kendileridir. Gelin görün ki Hamenei rejimi, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin ve Arap devrimleriyle gelen İslamcı idarelerin bölgesel bütünleşme vizyonlarını kendine karşı bir tehdit olarak gördü ve görüyor. ABD ile uzlaşma yolunda yaptığı jestlerin yarısını Suriye devrimine yapsaydı, bugün mezhep savaşlarını değil, mezheplerin hak yoldaki beraberliğini konuşacaktık. Fakat Hamenei rejimi Suriye devrimine de en başından beri kayıtsız şartsız karşı çıkıyor. Akıl almaz bir düşmanlık besliyor. Bütün bunlardan çıkan sonuç şu. Hamenei rejimi ve Hasan Nasrallah liderliğindeki Hizbul Esed'in Suriye'de savunduklarını iddia ettikleri direniş hattı Siyonist işgale direniş hattı değil, İttihad-ı İslam'a direniş hattıdır, diyor Hakan Albayrak. Sevgili dinleyenler, bugün tüm Orta Doğu'yu tehdit eden mezhep savaşlarını konuşuyoruz. Hizbullah lideri Nasrallah Suriye'den çıkmayacağız diyor. Hemen peşi sıra Lübnan'da Hizbullah'ın kalesinde İran konsolosluğun önünde intihar saldırısı düzenleniyor. Saldırıyı düzenleyenler Hizbullah'ın Suriye'den çekilinceye kadar bu tür eylemlerin süreceğini belirtiyor. Hizbullah intikam yemini ediyor. Irak'taki Suriye'deki kısır döngü Lübnan'ı da içine çekiyor anlaşılacağı üzere. Evet, mezhepçilik fitnesi bugün tüm İslam dünyasını tehdit ediyor. Bu tablonun oluşmasında en önemli neden İttihad-ı İslam'dan çok İttihad-ı Mezhep kaygısının ön planda tutulmasıdır. Sevgili dinleyenler, bu değerlendirme ile programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci bölümünde Azerbaycan ve enerjiyi konuşacağız. İkinci bölümde buluşmak üzere. Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Programımızı yakından takip edenlerin malumu olduğu üzere programımızın ikinci bölümünde güncel aktüel siyasi gelişmelerden daha ziyade gündemimize aldığımız ülkeleri coğrafi, etnik ve tarihi arka planlarıyla tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii hiç güncel aktüel siyasi gelişmelere değinmiyoruz anlamına gelmiyor bu. Yeri geldiğinde aktüel siyasi gelişmelere de değiniyoruz. Ama öncelikle hedefimiz ele aldığımız ülkeler hakkında sağlıklı bilgi sahibi olunmasının önünü açmak. Dolayısıyla siyasi aktüel gelişmeleri daha sağlıklı yorumlayabilmenin fırsatını tanımış oluyoruz. Bu bölümümüzün daimi konu her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurtbey. Bu hafta tanıyacağımız ülke ise Azerbaycan olacak. Geçmiş haftalarda komşularımızın önemli bir kısmını konuşmuştuk. Bu hafta Azerbaycan'ı mercek altına almak istedik. Çünkü 9 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra Azerbaycan'da yeni bir dönem başladı. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev ilk yurt dışı ziyaretini her zaman olduğu gibi geçen haftalarda Türkiye'ye gerçekleştirdiler. Ziyaret iki ülke arasındaki stratejik, ekonomik ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesi noktasında oldukça önemliydi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri çok daha ileri boyutlara taşıyacak önemli anlaşmalara imzalar atıldı. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde altı çizilecek pek çok konu var elbette. Ancak ekonomi, özellikle de enerji konusu her iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde bir adım daha öne çıkıyor muhakkak. İşte başta enerji konusu olmak üzere Azerbaycan'ın Türkiye açısından nedenli önemli stratejik bir ülke olduğunu ortaya koymak düşüncesiyle Azerbaycan'ı konuşmaya karar kıldık. Evet Sayın Hocam, geçen hafta rahatsızdınız. Ondan mütevellit programımızı gerçekleştiremedik. Öncelikle geçmiş olsun.
Teşekkür ederim. Hala da sesim
evet,
tam düzelmedi.
Evet, daha sesinizdeki yorgunluk duruyor, belirgin bir vaziyette. Sayın Hocam, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in evinde tazelediği güvenle Azerbaycan'da yeni bir dönem başladı. Aliyev'in yeni dönemde ekonomi, dış politika, eğitim kullanımında halkıyla barışık ve azimli bir kalkınma hamlesine gireceğinin altı çiziliyor. Yani umarız bu temenniler yerini bulur. Bu dönemde Azerbaycan'ın ana ortağının Türkiye olacağının altı çizildi yine de. Türkiye-Azerbaycan stratejik işbirliğinin siyasi ve ekonomik sonuçlarına gelmeden önce isterseniz Azerbaycan'ı biraz daha yakından tanıyalım. Belki Azerbaycan'dan önce Azerbaycan'ın bulunduğu Kafkasya'yı yakından tanıyalım. Zaman zaman karıştırılıyor Orta Asya ve Kafkasya. Kafkasya'dan başlayalım. Daha sonra Azerbaycan'ın özelinde coğrafi konumunu ardından nüfus ve etnik yapısına değinerek bir girizgah yapmış olalım Azerbaycan'a ilişkin.
Öncelikle bizi dinleyenlerden özür dileyerek başlıyorum. Sesimiz bu hafta biraz kısık çıkıyor. Kafkasya, Karadeniz'le Hazar Gölü veya Hazar Denizi arasında kalan bölgeye kabaca Kafkasya deniyor. Tam ortadan Büyük Kafkas Dağları geçer. Kuzey, batı, güneydoğu doğrultusunda. Bu dağların zirvesi de Kafkasya'yı ikiye ayırır. Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya diye. Bugün Kuzey Kafkasya dediğimiz yer tamamen Rusya'nın içerisinde kalmaktadır. İçerisinde işte Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetya, Kabartay, Balkar, Karaçay, Çerkez, Adige gibi çok çeşitli Türk ve Müslüman etnik toplulukların olduğu alana biz Kuzey Kafkasya diyoruz. Evet. Güney Kafkasya ise Sovyetlerin dağılmasından sonra 3 devlet ortaya çıktı burada. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan. Bunların içerisinde de farklı özerk bölgeler vesaire. İran ve Türkiye'nin de çok az bir kısmı bu Kafkasya'nın içerisine giriyor. Dolayısıyla Azerbaycan Kafkasya'da, özellikle Güney Kafkasya'da bağımsızlığını kazanmış en büyük nüfus olarak da yüz ölçüm olarak da devlet konumunda kendini hissettiriyor şu anda.
Evet. Azerbaycan'ın
etnik yapısıyla ve nüfusunun oranına ilişkin rakamlar verilecek olursa?
Öncelikle Türkiye'de hep Azeri deniyor bu insanlara. O yanlışı düzelterek başlamak istiyorum. Nasıl ki bizim yaşadığımız ülkenin coğrafi adı Anadolu'dur. İşte Boğaz'ın öbür tarafına da Trakya diyoruz. Azerbaycan coğrafi bir isimdir. Tıpkı İran içerisinde Horasan bölgesi olduğu gibi. Bu bölgede yaşayan Türk nüfus etnik olarak baktığımızda Azerbaycan nüfusu içerisinde sadece %2-2,5'luk Kafkas dağları eteklerinde Lezgiler dediğimiz bir etnik unsur yaşar. %1 civarında Ermeni ve %1 civarında Ruslar vardır. Yani Azerbaycan nüfusunun bugün yaklaşık %95'ini Azerbaycan Türkleri oluşturmaktadır. Yani çok toplu bir Türk nüfusu vardır Azerbaycan'da. Yalnız Azerbaycan'ı İran'dan bahsederken söylemiştik. Bu coğrafyanın adı, yani bizim nasıl Anadolu dediğimiz zaman bir coğrafyadır. Azerbaycan coğrafyasının alanı 192 bin kilometre kare. Fakat bugünkü bizim konuştuğumuz Azerbaycan 86 bin 800 kilometre kare. Biz bu buraya Kuzey Azerbaycan veya Sovyet Azerbaycan'ı diyoruz şu anda konuştuğumuz ülkeye. Bir de Güney Azerbaycan vardır ki İran'ın içerisinde. Onun alanı daha büyüktür. 105 bin 952 kilometre kare. O bugün İran'ın içerisinde başkenti Tebriz olan Doğu Azerbaycan, başkenti Urmiye olan Batı Azerbaycan vardır. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığımızda Türkiye'nin yaklaşık çeyreği kadar bir coğrafya ünitesi Azerbaycan'dır. Bunun güneyi İran'da, İran-Azerbaycan'ı, kuzeyi ise Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmış Kuzey Azerbaycan'dır. Ve bu Azerbaycan'ın da %95'i Türktür. İran nüfusunun geçen programımızda söylemiştik %18'i Türktür ki 78 milyonluk. Yani Azerbaycan'da yaşayan Türk nüfusu bugün 9 milyon 350 bin ama İran'da İran nüfusunun %18'i Türk olunca 78 milyon 15 milyon civarındadır. Evet. Yani bugün İran'da daha fazla
Azerbaycanlı
var diyelim Azeri artık. Demeyelim. Azeri demeyelim.
Dini anlamda bir tasnif söz konusu olursa nasıl Azerbaycan, bir tabloyla karşılaşıyoruz?
Coğrafyasının şöyle bir özelliği var. Bu bölgede böyle dünya çapında bir imparatorluk hiç olmamış tarih boyunca.
Enteresan.
Ya İran'ı yöneten güç Azerbaycan'da hakim olmuş ya Anadolu'yu. Evet. 1700'lü yıllardan sonra da kuzeyden Ruslar gelmiş. Dolayısıyla da Azerbaycan'a İslamiyet ilk defa Hazreti Osman zamanında, 4 halife döneminde İslamiyet'le burası tanışmış. Şimdi İstanbul'un 1453 yılında fethedildiğini düşünürsek...
Evet.
Buranın 650 olarak diyelim kabaca. Dolayısıyla Azerbaycan'ın İslam'la tanışması çok çok eskidir ve köklüdür. Hatta Kafkasların kuzeyinde Dağıstan, Çeçenistan bölgesine kadar gitmiş sahabe, İslamiyet'i yaymış. Fakat o bölgelerde Kafkas dağlarının eteklerinde ve Azerbaycan'ın kuzeyinde şu anda %10 ile 30 arası bir oran Sünni Müslümanlardan oluşur. Kuzey Kafkasya'da öyle. Fakat İran'ı anlatırken söylemiştik 1501 yılında Safavilerin etkisine girdiğinde Azerbaycan'da Safavilerin kontrolünde olduğu için bugünkü Azerbaycan nüfusunun %70-80'i Şii Caferi mezhebine mensuptur.
Evet.
Dolayısıyla etnik olarak Türktürler. Konuştukları lisan bize çok yakındır. Türkçe anlaşabiliriz ama dini konularda İran'la yakınlığı bizden daha fazladır şey hariç. Kuzeyde Kafkas dağlarının etekleri, yani Azerbaycan'ın kuzeyine doğru gittikçe, Dağıstan sınırına doğru gittikçe Sünni Müslümanların etkisi fazladır. İran sınırına geldikçe Şia etkisi daha fazladır diyoruz ama genelde hepsi Müslümandır.
Evet. Sayın Hocam, hemen tarihi arka planına ilişkin notlarımızda neler var onlara bakalım isterseniz. Malumuz Kafkasların yakın tarihine bakıldığında üç ülkenin bu coğrafyada yoğun bir nüfus mücadelesi yürüttüğünü görüyoruz. Yani Osmanlılar, Ruslar ve İran rekabeti söz konusu. Osmanlıların Kafkaslardaki alakası, etkinliği ve bölge siyasetine ilişkin hangi hususların altına çizebiliriz? Belki bu soruyla başlayalım. Azerbaycan'ın tarihi background'ına ilişkin.
Şimdi Osmanlı Çaldıran'la birlikte Doğu Anadolu'yu Yavuz Sultan Selim zamanında Tebriz'e kadar gelmişler ve Safavi İmparator Şah İsmail yenmiş ve ondan sonra Bakü'ye kadar olan, Dağıstan'a kadar olan bölgeleri Kanuni'den sonra, yani 1500'lü yılların sonundan 1700'lü yıllara kadar Osmanlı'nın etkisi var burada. Fakat Osmanlı ne zaman Balkanlara, Avrupa'ya, akınlara gitmiş, İran bu bölgeyi ele geçirmiş. Şimdi o günün şartlarında düşünürsek, İstanbul'dan bir ordunun çıkıp Tebriz'e kadar, Bakü'ye kadar gitmesi aylar alan bir mesafedir. Evet. Dolayısıyla da o İran'da Safevi Devleti olsun, diğer daha sonraki devletler, Osmanlı ordusu gelince geri çekiliyorlar. Zaten ordu buradan aylarca mesafe kat etmiş. Osmanlı oraları ele geçirdiğini sanıyor. Hı hı. Çekilince tekrar İran etkisi. Dolayısıyla 1500'de 1700'e kadar Osmanlı ile İran arasında sürekli el değiştiren Azerbaycan, 1700'den sonra kuzeyden Rusların inmesiyle birlikte artık yavaş yavaş Osmanlı etkisini kaybediyor. İran'la Rusların çekişmesi var. İşte 1820'li yıllarda Türkmençay ve Gülistan anlaşmasıyla da bugünkü Aras Nehri sınır kabul ediliyor. Bugünkü konuştuğumuz Azerbaycan, Rusya'nın etkisinde Sovyet Azerbaycan'ı ve güneyde İran'ın etkisinde kalıyor. Dolayısıyla böyle bir taksimat yapılıyor. Türkmençay ve Gülistan anlaşmalarıyla 1800'lü yıllar başında.
Evet. Son hocam, 1900'lü yıllara gelecek olursak, 1920'lerden itibaren Sovyet rejiminin iyice tahakkümünün olduğu yıllar. O günlerden bugünlere Azerbaycan'ın statüsüne ilişkin ne gibi gelişmeler yaşanmış? Böyle kısaca bir özet.
Azerbaycan enteresandır. Ruslarla İranlar arasında o sınır, önce Osmanlı-İran mücadelesi 1800'lü yıllardan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruluncaya kadar İran ile bir çekişmeye sahne olmuştur. Bu süre içerisinde Sovyetlerde o Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu'nun savaştığı, Bolşevik ihtilalin olduğu dönemlerde Mehmet Emin Resulzade başkanlığında iki Azerbaycan'ı birleştiren bir Azerbaycan devleti kurulmuştur. Yani tarihte Büyük Azerbaycan denir ona. Yani bugünkü hem bağımsız Azerbaycan hem İran Azerbaycan'ı içerisine alıyor. Fakat Rusya devrimini tamamlayıp da tekrar Kafkaslara dönünce çok kısa süre sonra bu devletin varlığına son veriliyor. Ve 1920'den sonra kesin Sovyetlerin etkisine giriyor ve 15 cumhuriyetten biri oluyor. Biliyorsunuz Sovyetler bile 15 ayrı cumhuriyetten oluşuyor idi. 1991'de bağımsız oluncaya kadar Sovyetlerin etkisine giren Azerbaycan kültürel olarak da bir takım şoklar yaşamıştır. Hı-hı. Mesela biz 1928'de harf inkılabı yapmışızdır.
Evet.
Aslında o yıllarda da Azerbaycan'da harf inkılabı oluyor. Yani Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiliyor. Hı. Ve Türkiye'de derler ki zaten bu devrimlerin amacı işte Azerbaycan'la Orta Asya'yla kültür birliğini sağlamaktı. Fakat 30'lu yıllara gelince Stalin tekrar bu defa Arap alfabesinden Latin alfabesine geçmişti. Ondan da Rus alfabesine geçiyor. Dolayısıyla bizim kültürel bağımız yine bir şekilde koparılıyor orayla. Zaten dini olarak da Sovyet rejimi sırasında sadece Azerbaycan'a özel değildi. Bu diğer bütün cumhuriyetlerde görülen bütün inançlara karşı hoşgörüsüzlük Azerbaycan'da da kendini göstermişti. Yani
başka ne gibi sıkıntılar yaşandı bu anlamda hocam? Azerbaycan'da Sovyetler döneminde bildiğimiz kadarıyla Azerbaycanlıların Sovyetlere karşı bu kültür ve inança yönelik bir takım müdahalelerine karşı isyanları oldu. O döneme evet. ilişkin neler söylenebilir?
Mesela Azerbaycan'ın hem stratejik olarak hem kültürel olarak tarihte öyle bir konumu var ki Bakü'yü ele geçirmek için mesela Almanlar Birinci Dünya Savaşı'nda bu savaşı kazanabilmek için enerjiye ihtiyacımız var diyor. Karadeniz'in kuzeyinden geçerek Bakü'yü ele geçirmeye çalışıyor. İşte Enver Paşa da Kafkas İslam Ordusu'nu harekete geçiriyor. Hı hı. Biz bütün Arap Yarımadası'nı kaybederken Sevr'i imzaladığımız sıralarda Osmanlı Kafkas İslam Ordusu'yla gidiyor Bakü'ye. Ve Stalin bunu bildiği için bugün adı Stalingrad olan yerde bir savaş meydana geliyor. Ve biz Çanakkale cephesi diyoruz değil mi? Evet. 250 bin bizden, 250 bin karşı taraftan, 500 bin insan hayatına mal olmuştur. Stalingrad'da 3 milyon insan hayatını kaybetmiştir.
Müthiş bir şey ya.
Birinci Dünya Savaşı. Bu savaşın yegane sebebi de Almanların Bakü petrollerini ele geçirmesi. Hmm. Ve bugün tarihe baktığımızda Sovyetler Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı Bakü petrolleriyle yapmıştır. Yani tanklarına, uçaklarına, arabalarına koyduğu şey buradandır. Dolayısıyla burayı elde tutabilmek için, sorunuza yeni geliyorum sanki alakasız şeyler söylüyormuşum gibi, bu kadar önemli enerji kaynaklarına sahip olan bir bölgenin öyle kültürel, etnik, dini bir takım hak taleplerini de en acımasız ve ağır bir şekilde bastırması gerekiyordu ve öyle yapmıştır. Yani diyelim ki çok da önemli olmayan bir coğrafya olabilir. Yani olmasa orayı bırakabiliriz diyebilir. Ama Bakü petrolleri
bugün çok daha net anlaşılıyor.
Sovyetlerin omurgasını teşkil etmiştir. Bu iki dünya savaşında da enerji ihtiyacını, barış döneminde de yine sanayinin çarklarını Bakü petrolleri döndürmüştür. Bu nedenle de en ufak bağımsızlığa götürecek hareketler, şimdi bu kısa programda örneklemek gerekmez, çok ağır ve şiddetli bir şekilde cezalandırılmıştır. Hatta en son 1990-91 yılındaki Bakü'deki hadiselerde çok büyük can kaybına sebep olan, yani diyelim ki Kazakistan, Türkmenistan bağımsız olmuştur ama çok fazla böyle bir kanlı olmamıştır. Ancak Azerbaycan'ın bağımsızlığı 15 cumhuriyet içerisinde hemen hemen en kanlı Bakü'nün bağımsızlığı olmuştur. Hı-hı. Nasıl ki Balkanlar'da herkes bağımsızlığını ilan etti, Bosna'nınki biraz kanlı oldu.
Evet.
Kafkaslar'da ve Sovyetler'de bağımsızlığını en kanlı bir şekilde alan ülkedir, hı-hı, Azerbaycan.
Vakit hızlı ilerliyor hocam. Bugüne gelebilmek adına birazcık daha hızlandıralım arzu ederseniz. İşte 1991 Azerbaycan'ın bağımsızlığını, evet, ilan ettiği tarih. O tarihten itibaren Azerbaycan'daki siyasi sürece ilişkin neler yaşanmış, kısaca özetleyebilir misiniz?
Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde şöyle bir enteresan durum yaşandı. Biliyorsunuz Türkiye'yi İslam ülkeleri ve böyle Türkiye'deki muhafazakarlar şöyle eleştirirlerdi. İşte Türkiye İsrail'i ilk tanıyan, Cezayir'i en son tanıyan tek Müslüman ülke gibi. Bu hep böyle başımıza kakıldığı için rahmetli Özal zamanında Sovyetler Birliği dağılınca bağımsızlığını ilan ettikleri an, yani birkaç dakika sonra Türkiye kabul, evet, eden ülke konumundadır. Bağımsızlığını da kabul ettik. Ve o zamanlar ilk devlet başkanı Ebu'l-Feyz Elçi Bey'di. Ve Türkiye'ye karşı çok muhabbetli, hı-hı, bir insandı. Ancak bir süre sonra Azerbaycan içerisinde bir takım
siyasi
sıkıntılar oldu. Ve o zaman şu andaki mevcut Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in rahmetli babası Haydar Aliyev iş başına geldi. O zamanki konjonktürde Ebu'l-Feyz Elçi Bey'in olmasındansa Aliyev'in olması Rusya'yı daha çok memnun ediyordu. Ve Rusya'nın tercihi o yönde oldu. Ancak Azerbaycan her şeye rağmen yüzünü Rusya'dan yana değil, Türkiye ve Avrupa'dan yana çeviriyordu. Ve bugün işte Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapılma girişimi ve Türkiye ile olan ticari ilişkilerini çok geliştirmesinin sebebi, her ne kadar bağımsız devletler topluluğuna üye olsa, eski Sovyet bloğunun içerisinde yer alsa bile, Azerbaycan daima bir yüzünü Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de
Batı'ya
döndürmeye hep gayret göstermiştir. İşte son zamanlarda da bunun meyvelerini yiyor kendisi zaten.
Evet. Sayın hocam, 26 Şubat 1992 Azerbaycan tarihinde önemli bir yer. Acı hatıralarla dolu. Hocalı kentinde sivil halka karşı Ermeniler tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdi. Ne oldu tam olarak Hocalı'da?
Aslında olayı şöyle düşünmek lazım. Haritaya bakarsanız bizim sınırımızda bir Nahçıvan bölgesi var. Nahçıvan bitiyor, Ermenistan toprakları başlıyor. Sonra Azerbaycan.
Bir kısmı da zannedersem İran topraklarından geçerek.
Rahmetli Özal zamanında dendi ki Nahçıvan'dan Azerbaycan'a bir bağlantı yapalım. O dağlık Karabağ özel bölgesi vardı İran içerisinde. Azerbaycan içerisinde. Orada da bir koridorla Ermenistan'a bağlansın. Yani Azerbaycan'ın içerisindeki Dağlık Karabağ bölgesiyle Ermenistan arasında bir koridor olsun. Nahçıvan'la da Azerbaycan arasında. Aslında bu anlaşma çok makul bir şeydi. Rusya bunu şiddetle reddetti. Çünkü o zaman karayoluyla biz tırlarımızla buradan direkt Bakü'ye, oradan da Orta Asya'ya ulaşabilecektik. İşte ne olduysa o anda oldu. Karabağ sorunu dediğimiz. Yani şu anda Ermenistan'ı bilenler bilirler. Nüfusunun büyük bir kısmı fakr-ı zaruret içerisinde. Gençler çalışmak üzere başka diaspora ülkelere gidiyor. Yaşlılar ve çocuklardan oluşan, ekonomisi iflas etmiş. Hatta bir nükleer santralları var bizim Türkiye sınırına yakın. Dünyanın en kötü standartlarında bir santraldır. Allah muhafaza bir deprem olsa bizim Doğu Anadolu bölgesi tamamen tehlike altında. Bir ara onu kapattılar, elektriksiz kaldı. Yani bu kadar güçsüz, enerjiden mahrum, sermayesi olmayan bir Ermenistan nasıl oldu da bugünkü Azerbaycan'ın %20'sini işgal etti?
Evet.
Şimdi Azerbaycan'ın nüfusuna bakıyorsunuz, 9 milyon 350 bin, Ermenistan 4 milyonun altına indi, 3 milyon küsur. Şimdi 3 katı nüfusa sahip, ekonomi olarak daha güçlü. Buradaki sorunun cevabı şudur: Rusya bizzat oradaki birlikleriyle, Kafkas birlikleriyle Ermenilere öncülük yaptı ve Azerbaycan'ın da bağımsızlığından sonra o ekonomik zayıflığından, daha devlet yapısının tam oluşamamasından kaynaklanarak bir katliam yapıldı. Hocalı katliamı olarak geçiyor. İşte Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bulunan o koridor işgal edildi. Yani şöyle söyleyelim. Azerbaycan bağımsız olduğunda Azerbaycan'ın içerisinde çok küçük bir ünitedir Dağlık Karabağ. Dağlık Karabağ'da Ermeniler çoğunluktaydı. O da özerk bir bölgeydi. Fakat o Hocalı katliamı sırasında Ermeni birlikleri kılığında Ruslar, Rus ordusu ağır silahlarıyla oradaki köydeki kasabalardaki insanlara da tetiş uygulayarak
göç ettirdi.
Kimini katlettiler, kimini göçürttüler ve o bölgeyi şu anda Karabağ Ermenistan'ı gibi böyle çok ucube bir devletçik oluşturdular. Ermenistan bile tanımıyor bu devleti. Şu an sözün özü Azerbaycan'ın %20'si işgal altında. Ermeni işgali altında. Fakat burada Ermeniler işin görünen kısmı
arka planda Ruslar var.
Rusların da yapmak istediği şey Türkiye ile Azerbaycan'ı çok fazla yaklaştırmamak birbirine. Evet. Yani orada sürekli bir Ermenilerle düşmanlık pompalanıyor. Şayet açık söylüyorum, Rusya ve diaspora olmasın, Türkiye oradaki Ermenilerle bir şekilde anlaşır. Azerbaycan'da anlaşır, Türkiye'de anlaşır ama onlar da kendi haline bırakmıyorlar.
Evet. Sayın Hocam, Dağlık Karabağ sorununu da soracaktım. Siz önce davrandınız. Dağlık Karabağ sorunu. Evet. Bunun cevabını da aldık. Hocalı'da neler olduğunu da öğrenmiş olduk. İsterseniz Azerbaycan'ın birazcık coğrafi yapısına ilişkin, belki yönetim yapısına ilişkin mevzuya girelim. Bildiğimiz kadarıyla Azerbaycan rayon adı verilen il ve ilçelere karşılık gelen idari bölgelere ayrılmış. Özerk Cumhuriyeti var bünyesinde barındığı Nahçıvan diye. Azerbaycan'ın idari bölgelerinden kısaca bahsedelim. Ondan sonra Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine gelelim isterseniz.
Şimdi bu 1 Mayıs'ta biz Azerbaycan'daydık. 3-4 günlük bir gezimiz olmuştu. Orada han saraylarını görürsünüz. Gence Han Sarayı, Bakü, Karabağ, Şeki, Nahçıvan. Yani 1700'den 1900'lü yıllara gelinceye kadar nasıl ki bizim Anadolu'da beylikler vardı ya işte Germiyanoğulları, Candaroğulları vesaire gibi, Azerbaycan'da da hanlar olmuş. Küçük küçük Azerbaycan coğrafyası içerisinde. Ruslar bunları teker teker bünyesine katmış. Şimdi de bu Azerbaycan coğrafyası için nasıl ki bizim Türkiye'de iller var. Bazı yerlerde mesela Rusya'da kraylar var, oblastlar var. Bunlarda da rayonlar var. İl ve ilçe yönetimi gibi. Şöyle baktığımızda en büyük şehri Bakü zaten. Evet. Başkent. Gence ikinci büyük şehri. Lenkeran, Şeki gibi, Nahçıvan gibi önemli yerleri var. Yalnız haritadan bakıldığında Nahçıvan'ın Azerbaycan'la bir bağı yok. Yani karadan bir bağı yok. İşte Karabağ'ın işgal edildiği sırada Nahçıvan'a da bir tehdit olmuştu. O sırada bizim uçaklarımız Nahçıvan ve Ermenistan üzerinde uçmaya başladı.
Evet.
Sanki böyle yanlışlıkla giriyormuş gibi yaptı. Ermenistan sınırlarına bir iki dalış yaptı. İşte o sıralarda biz Nahçıvan'ın garantörü olduğumuzu, Nahçıvan'a yapılan bir saldırının Türkiye'ye yapılmış olduğunu kabul ettik. Ve dolayısıyla bugün Nahçıvan varlığını koruyabiliyor ise bunu bize borçludur.
Evet.
Hatta Doğu Anadolu'ya geziye gidenler hemen Aras Nehri'ni geçerek Nahçıvan tarafına giderler. Otobüslerinin deposunu orada fullayıp geçerler bu tarafa.
Evet.
Yakıt biraz daha ucuz olduğu İkmali için, geçişte kolay olduğu için. Yani genellikle onu da uyarayım, o bölgelere Kars'a, Van'a, giden Doğu olursa. Beyazıt'a kadar giderseniz 10 kilometrelik bir Azerbaycan'la da sınırımız var. Yani bu yönüyle baktığımızda normalde bizim doğuda sınır komşumuz Gürcistan, Ermenistan, İran gibi. Fakat Nahçıvan'la da böyle bir 10 kilometrelik bir sınırımız var. Arkasından Ermenistan geliyor ve o bölgelerin idari sistemine baktığımızda aynı bizim nasıl ki 81 vilayetimiz var, yasama, yürütme, yargı organlarımız var. Onlarda da yasama, yürütme, yargı ayrıdır. Bu rayon dediğimiz yerlerde bizim illere tekabül ediyor.
Evet. Sayın hocam, kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra inşallah Azerbaycan-Türkiye ilişkileriyle Azerbaycan'ı konuşmaya devam ederiz. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programında yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile Azerbaycan'ı konuşuyoruz. Kısa bir aranın ardından ifade ettiğimiz gibi Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini konuşacağız. Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Dünya Gündemi programında yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile Azerbaycan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Sayın hocam, Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin de tarihin en parlak dönemini yaşıyor. Bu altın çağın boyutlarına ilişkin dinleyicilerimizi bilgilendirir misiniz? Azerbaycan ile Türkiye arasında şimdiye kadar varılan anlaşmalar ve stratejik boyutu da olan projelerden bahseder misiniz? Belki de bu anlamda önce Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra ekonomik anlamda nereden nereye geldiği sorumuzla başlayalım.
Esas ekonominin can damarı olan parasal ihracat ithalata yönelik asıl ilişkiler ise Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapımı ile başlamıştır. Mesela Türkiye bu boru hattı projesinde Amerika ve Batılı çok uluslu şirketlerle işbirliği halinde gerçekleştirmiştir bunu. Karşısında Rusya vardır. Ama bakıyorsunuz başka bölgelerde ise aynı şirketlerle siz hasım olabiliyorsunuz. Dolayısıyla Azerbaycan 1991'de bağımsızlığını ilan ettiğinde buradan ilk giden arkadaşlarımızın anlattığı en lüks otellerinde bile perdelerin çok pejmürde olduğu, yani ülkede devleti andıracak bir altyapının çok olmadığı, halkın çok fakir ve perişan bir halde olduğu söyleniyor idi. Yani Azerbaycan 1991'de bağımsız oldu ama esas Azerbaycan'ın bağımsızlığı Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından petrolün 2006 yılı Haziran'ında Ceyhan Terminali'ne gelmesiyle oldu.
Evet.
Yani 2006'ya kadar bakıyorsunuz Azerbaycan Türkiye'den giden yardımseverlerinin himmetine muhtaç bir ülkeydi.
Hı hı.
Yani bizim Hüdayi Vakfı da bugün Zakatala'da ilahiyat fakültemiz var, Şeki'de hafızlık kursumuz var, hı. Bakü'de gençlik merkezimiz var. Yani diğer vakıf ve sivil toplum örgütleri gittiler orada. Hem yardım hizmetleri yaptılar hem eğitim hizmetleri yaptılar. Yani buna muhtaç idi. Hatta Selim Efendi ile biz tanışmıştık Şeki'de.
Evet.
Çok muhterem bir zat. Türkiye'ye geliyor. Biz açız diyor. Yalnız biz börek çörek istemiyoruz sizden. Bize borçlusunuz diyor. Yani Horasan erenleri geldi burayı İslamlaştırdı. Siz de tekrar gelip bize kitap verin, müellim gönderin ve bizi eğitin diye adeta haykırmıştı. İşte bu haykırış üzerine biz Azerbaycan'a gittik. Ancak 2006'da petrol ve daha sonra Erzurum'a kadar gelen doğalgaz boru hattıyla birlikte Azerbaycan böyle ekonomisine baktığımızda grafiği böyle birdenbire pik yaptı ve hızla zenginleşmeye başladı. Mesela 2012 yılı rakamını vereyim size. 31 milyar dolar ihracatı var, 10 milyar dolar ithalatı var. Şimdi 9 milyon 350 bin nüfuslu bir ülkenin 31 milyar dolar ihracatının da %90'ını petrol ve gaz oluşturuyor. Bu boru hatlarından geçen gaz. Evet. Dolayısıyla şu anda Azerbaycan çok hızla zenginleyen bir ülke. Gazını ve petrolünü Türkiye üzerinden dünyaya pazarlıyor. Ve en çok mal aldığı ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Yani ihtiyacı olan malları. Dolayısıyla işte gerçek kardeşlik, komşuluk ilişkileri insanlarla bir şeyler ticaret yaptığınızda, beraber gidip geldiğinizde. Hatta Sayın Aliyev'in Türkiye ziyaretinde başbakanımız bu vize konusunda muafiyet istedi.
Evet.
Ve o da söz verdi. Çünkü biz gittiğimizde yeşil pasaportu olmayanlara vize isteniyordu ki dünyanın birçok ülkesi bizden vize istemezken Azerbaycan vize istiyordu. Bu aslında ayıp bir durumdu. Yeni kaldırıldı.
Evet.
Ama şunu da söyleyebiliriz. Her geçen gün ilişkiler biraz daha iyiye doğru gidiyor. Bu Bakü Tiflis Ceyhan'dan sonra belki birazdan bahsedeceğiz. 2008 yılında Petkim'i Sokar satın aldı. Sokar dediğimiz Azerbaycan petrol şirketi. Ve gelecekte bu belki de birçok ülkenin bütçesinden daha büyük bir şey olacaktı. Tıpkı Rusya'daki dev petrol tröstlerinin olduğu gibi.
Evet, evet. Sayın Hocam, son İlham Aliyev'in Türkiye ziyaretinde de gündeme geldi. 2014'ün hemen başında temeli atılacak Azerbaycan doğalgazını Türkiye'nin üzerinden Avrupa'ya taşıyacak bir proje var. TANAP projesi.
Evet.
Bu projenin birazcık detaylarından bahseder misiniz? Bu proje hayata geçirilmesiyle ekonomik ve siyasi sonuçları neler olacak bu projenin?
Şimdi Bakü Tiflis Ceyhan'da oranlara baktığınızda British Petrol'ün, çok uluslu şirketlerin payları aslan payı oluyor. Azerbaycan ve Türkiye'ninki de devede kulak adeta.
Evet.
Oransal olarak. Fakat bu TANAP'ın %80'i Azerbaycan'a, %20'si Türkiye'ye ait olacak. Dolayısıyla yani bu iki ülkenin müşterek planladığı bir şey. Eğer bu proje gerçekleştirebilirse Türkiye'nin hedefi şu. Önce Türkiye açısından söyleyelim, sonra Azerbaycan'a. Türkiye'nin hedefi şu. Ceyhan'ı petrol merkezi yapmak, bir borsa oluşturmak. Yani Kerkük'ten gelecek, Bakü'den gelecek ve Ankara yakınlarında Ahiboz denen bir yer var. Konya yolu üzerinde 50-60 kilometre. Orada da bütün boru hatlarını Orta Doğu'dan ve Hazar bölgesinden gelen boru hatlarını orada birleştirip oradan hem kendi ihtiyacımızı hem Avrupa'ya sevkiyat. Çünkü Avrupa'da, dünyada şunu biliyor. Bir ülkeden aldığınız gaz %30'u geçerse stratejik bir risktir bu. Yani siz ucuza da bulsanız gazınızın %30'dan fazlasını bir ülkeden almayacaksınız. Neden? Bugün dostsunuz, yarın düşman olabilirsiniz.
Evet.
Bu vanalar kapanabilir. Bu nedenle de stratejik olarak böyle. Geçelim Azerbaycan açısından. Azerbaycan çıkartmış olduğu gazı, hatta Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan gelecek gaz Ruslarla birlikte bu bor hattına vererek sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya güvenli bir arz sunmaya çalışıyor. Burada Amerika'nın ve Avrupa'nın çıkarıyla Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın çıkarı örtüşüyor. Hı hı. Sebep Rusya istiyor ki bu boru hatlarını Karadeniz'in kuzeyinden geçirelim. Evet, şu anda herkes gazı ve petrolü parayla alıyor. Şu anda mücadele kimse bedava petrol alma savaşı vermiyor. Hı hı. Zaten işte Kuveyt'ten petrolü alıyor Amerika. Parasını yazıyor deftere, karşılığında işte uçakmış, ihtiyacı olsun olmaz bir şeyler satıyor. Önemli olan Vanayı kim kontrol edecek? İşte biz bu TANAP projesiyle birlikte Türkiye petrol ve gazı olmayan bir ülke olmamasına rağmen Vanaları elimizde olan bir ülke olacağız. Azerbaycan bize bu şansı tanıdı. Aynı zamanda Azerbaycan petrol ve gaz gelirlerinin büyük bir kısmını Türkiye'de yatırıyor. Ceyhan bölgesine bir rafineri yapıyor. Artı şu anda ekonomistlerin vermiş olduğu raporlara göre 5 yıl sonra Türkiye'de en büyük ikinci yatırımcı Azerbaycan olacak.
Evet.
Yani Azerbaycan yakın bir gelecekte Türkiye'nin ekonomisinde, dış yatırımlarında çok önemli bir paya sahip olacak. Çünkü birbirimizi örtüştürüyoruz. Türkiye dış açık veren bir ülke.
Evet.
Yani ihracatımız diyelim ki 150 milyar dolarsa ithalatımız 200 milyar dolar. Halbuki Azerbaycan'a bakıyoruz, 31 milyar dolarlık ihracat yapmış, 10-11 milyar dolar ithalat. Bir para fazlası var. İşte bu fazla olan parayı da yatırabileceği en güvenli liman olarak Türkiye'yi görüyor. Hı hı. Ve bugün İstanbul'da hep böyle arkadaşlarla biz iddiaya girerdik. Bu kadar müteahhit gökdelenler yapıyor. Bunlar bir gün elinde patlayacak.
Evet.
Ya 700 milyara 1 trilyona bir daire mi olur diyorduk. Hala da satıyorlar. Bunun sebebi hem Orta Doğu ülkelerinden hem de Azerbaycan'dan hala buna müşteri olması. Hmm. Yani paralarını güvenli liman olarak Türkiye'ye getiriyorlar. Türkiye'ye ve o paranın Türkiye'ye gelmesi de hem bizim dostluk ilişkimizi canlandırıyor hem de ekonomimize katkısı oluyor.
Evet. Sayın hocam, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde Azerbaycan-İran ilişkilerine geçelim. Arzu ederseniz vaktimizi son dakikalarında onunla değerlendirelim. Azerbaycan ve İran aynı bölgede yüzyıllardır varlığını sürdüren iki komşu ülke. Yaklaşık İran'la 611 kilometre aldığım notlar arasında öyle ifade edilmiş bir sınırı paylaşıyor Azerbaycan. Bu iki ülkenin hem karadan hem de denizden bağlantıları mevcut. Hazar Denizi'ne bağlantıları mevcut. Aynı coğrafyayı yüzyıllardır paylaşan bu ülke son zamanlarda bir takım siyasi krizler yaşıyor. Bu krizlerin ardında yatan sebepler neler hocam?
Aslında Azerbaycan Ermenistan'la Karabağ meselesiyle, çünkü %20'sini Ermenistan işgal etmiş. Rusya'yla boru hatlarının geçiş güzergahı konusunda problem yaşıyor. İran'la yaşadığı problem ise, yani 3 tane komşusuyla problem yaşıyor Azerbaycan. İşte Ermenistan'ı söyledik, Rusya'yı söyledik. İran'la ise Hazar'ın paylaşımı konusunda problem yaşıyor, en büyük şey.
Şimdi, peki nüfus anlamında da bir tehdit olarak algılıyor mu, yani ifade buyurdu mu?
Şimdi evet. Ekonomiden nüfusa geçeceğim, tamam. Müsaade ederseniz. Hazar göl mü deniz mi konusuna hala bir çözüm getirilmedi. Sebebi de şu: Hazar dünyanın en büyük kapalı iç denizi, deniz seviyesinden aşağıda işte Don Volga kanalıyla Karadeniz'e bağlanmış. Azerbaycan Rusya ile birlikte diyor ki burası bir denizdir. Herkes kıyısının karşısında belli derinliğe kadar petrol ve gaz araştırması yapabilir. İran'ın da haritadan baktığımızda Hazar'a sınırı az olduğu için diyor ki bütün kıyıdaş ülkeler bir araya gelsin. Kim bunlar? İşte Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, İran. Bu beş ülke kardeş payı beşe bölelim. İran'ın teklifi. Çünkü kendine az düştüğü için ortak bölelim diyor. Buna da Azerbaycan şiddetle karşı çıktığı için bir kere Hazar'ın ve oradaki gaz ve petrol yataklarının paylaşımı konusunda İran'la Azerbaycan arasında tarihten gelen bir sürtüşme söz konusu.
Evet.
Öbür taraftan İran'ın Azerbaycan'la olan bir ilişkisinde bir yumuşak karnıdır. Çünkü iki tane eyaleti Türk ve Azerbaycan eyaletleri vardır. Bu nedenle de yani İran'ın ileride bir Suriye benzeri, Irak benzeri bir iç çatışmaya veyahut da bir kargaşaya, kaosa hiç gönlümüz arzu etmez ama öyle bir şey olduğunda bu Güney Azerbaycan'la Kuzey Azerbaycan'ın, o Mehmet Emin Resulzade'nin o Bolşevik ihtilali sırasında kurmuş olduğu Büyük Azerbaycan'ın kurulabilme riski olduğu için Azerbaycan her zaman burayı biraz daha teyakkuzla bakmaya devam etmektedir. O da İran açısından baktığınızda da o da kendine göre haklıdır. Azerbaycan açısından bakınca da Azeriler de Büyük Azerbaycan'ı kurmaya çalışıyor.
Evet.
Herkes kendi cephesinden bir haklı diyebiliriz.
Evet. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler, Dünya Gündemi programımızın ikinci bölümünde dünüyle bugünüyle kardeş Azerbaycan'ı konuştuk. Azerbaycan'ın coğrafi, etnik, tarihi ve stratejik öneminden bahsettik. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden bahsettik. Azerbaycan'ın ekonomik anlamda nereden nereye geldiğinden bahsettik. Ve nihayetinde de Azerbaycan'ın diğer bir komşusu İran'la olan ilişkilerinde gelinen noktayı hocamız bizlere izah etti. Haftaya başka bir Dünya Gündemi programında ve başka bir gündemde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Beytullah Demircioğlu'yla Dünya Gündemi'ni dinlediniz.